Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Mehr 1400, Hicri Kameri 22 Safer 1443 ve Miladi Takvimle 29 Eylül 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Mana Aleminin Dehası Şems-i Tebrizi ve Amerika'nın Dünyaya Yönelik Biyolojik Tehditleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri'ni düşmanlara karşı koymak için her an hazırlıklı olduğunu bildirdi. Tahterevançı Güvenlik Konseyi'nin ırkçı İsrail'i Suriye'ye yönelik saldırganlarını sona erdirmeye zorlamalıdır dedi. Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. turu 18 Ekim Cenevre'de. Amerika, Türkiye'yi yaptırımla tehdit etti. Aliyev, Ermeni askeri hareketleri konusunda uyardı. Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olduğu tahmin edilen füze denemesi yaptığını açıkladı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmanlara karşı tam hazır ve teyakkuzdadır, dedi. İRNA'ya göre Tu-Amiral Şehram İrani, dün akşam Senendeç kentinde yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarım şu anda denizin derinliklerinde ve şu anda refakat ettiğimiz minimum mesafe ülkemize 2500 kilometre mesafededir," dedi. Tu-Amiral Şehram İrani, açıklamasının devamında şöyle dedi. Son görevimizi de yaptık. 45 bin kilometrelik deniz yolumuz vardı. Yani dünya çapından fazla ve 3 dalgalı okyanusu geçtik. 55 ülkeyi de onlara ihtiyaç duymadan geçtik dedi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Senendeç kentinde şehitler mezarlığını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu ve şehitleri rahmetle andı.
İran ve Bulgaristan Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Sutlan Stoyev, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüşmesinde kendisinin bakanlığını kutlayarak ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan görüşmede iki ülkenin tarihi ilişkilerine işaretli ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı. Emir Abdullahyan, ticari ilişkilerin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek bu ilişkilerin kapasitelerle paralel daha da artması temennisini dile getirdi. Siyasi İstişare Komitesi'nin kurulması, Ortak Ekonomi Komisyonu'nun oluşması, iki ülke arasında direkt uçuşların oluşması, sanayi, bilim, teknoloji, turizm alanlarında işbirliği yapmasının görüşmede gündeme gelen diğer konulardı.
Tahran'ın dünyanın en yenilikçi şehirler arasında iki aşamalı tanıtımını açıklayan 2021 Küresel İnovasyon Endeksi raporu, İran'ın başkenti Tahran'ı İstanbul, Viyana, Barcelona ve Berlin gibi şehirlerin üstünde 41. sıraya yerleştirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Uluslararası Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından yayınlanan 2021 Küresel İnovasyon Endeksi raporu Tahran'ın dünyanın en yenilikçi şehirleri arasında iki basamak yükseldi. Uluslararası Fikri Mülkiyet Örgütü'nün değerlendirmesinde yenilikçi şehirler endeksinin seçilmesi kentsel alanlarda yeniliğin ve dikkatin önemini teyit ederken bu endeks Tahran Belediyesi tarafından Akıllı Tahran programının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kentsel inovasyon geliştirmesi ve ilgili göstergelerin tanıtımı çoğu akıllı şehrin ilgi alanlarından biridir. Akıllı Tahran programında diğer akıllı şehirlerle birlikte Yenilikçi Tahran adlı özel bir başlık, Tahran'daki kentsel inovasyon ekosisteminin geliştirmesine ve yeni başlayanların ve bilgi tabanlı şirketlerin desteğine ayrılmıştır.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi dün Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki siyasi güvenlik gelişmeleri konulu bir toplantısında konseyi ırkçı İsrail rejimini Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırganlığını derhal sona erdirmeye zorlamaya çağırdı. Tahtir amacı toplantıda ırkçı İsrail'in Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tecavüz etmesinin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı ve Siyonist rejimin düşmanca eylemlerinin bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini bildirdi. İranlı yetkili Suriye'de terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak bütün terör örgütlerine karşı mücadele hız kesmeden devam etmelidir dedi. İranlı yetkili Suriye'deki ayrılıkçı faaliyetleri ve gayrimeşru özel yönetim girişimlerini reddetti ve onları desteklemeye yönelik her türlü girişimi kınadı. Mecid Tahtiravancı ayrıca Suriye'nin yeniden inşası ve mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin bu ülkeye geri dönüşünün paralel olarak devam etmesi gerektiğini vurgulayarak Suriye halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak için pratik adımlar atılması gerekir dedi. Tahtiravancı Suriye'ye karşı tek taraflı yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye halkına ve hükümetine ülkelerinin birliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için verdiği desteği yenileyerek sözlerini tamamladı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi dün yaptığı açıklamada Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. oturumunun 18 Ekim'de Cenevre'de yapılacağını duyurdu. Pars haber ajansına göre Gail Peterson, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki siyasi güvenlik gelişmelerine ilişkin toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye Anayasa Komitesi toplantısının 6. turunun 18 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Suriye Anayasa Komitesi kurma fikri ilk olarak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi toplantısında gündeme gelmişti. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi 29 ve 30 Ocak 2018'de Rusya'nın Suçi kentinde gerçekleştirildi. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılmasına ilişkin anlaşmayı Astana sürecini garanti eden ülkeler olan İran İslam Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye liderlerinin Kasım 2017'deki zirvesinde ulaşıldı. Astana görüşmeleri Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimi ve Rusya ile Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'de başladı. İran, Türkiye ve Rusya Astana sürecinin garantörleri olarak Suriye krizini çözmek için çalışıyor.
Irak'taki Kutsal Ehl-i Beyt Türbeleri İdaresi Erbayin Hüseyin merasimine katılanların sayısında artış olduğunu, bu rakamın bu yıl 16 milyon civarında olduğunu bildirdi. Irak hükümeti bu yıl ziyaretçilerin Erbayin törenine katılmasına izin vermeyi kabul etti. Irak tarafından açıklanan bir kotaya göre son kısıtlamalar sebebiyle İran'a 60 bin kişilik bir kota verilmişti. Bu kotanın son zamanlarda kaldırılmasıyla Irak'a Erbayin merasimine katılmak için giden İranlı sayısı 90 bini aştı. Bu arada Haşi Şabi Kurumu Erbayın Hüseyin'in merasimlerinin bu yıl herhangi bir güvenlik zaafı olmadan gerçekleştirildiğini ve törenlerde herhangi bir güvenlik eksikliği veya ziyaretçilere yönelik tehditlere tanık olmadığını duyurdu. Hicri kameri takvime göre 20 Safer 1443 27 Eylül 2021 Dünya Şii Müslümanlarının 3. İmamı ve Sadık Yarenlerinin Kerbela çölünde şehadetlerinin 40. gününün yıldönümüdür. Bu münasebetle dünyanın dört bir yanından milyonlarca Ehl-i Beyt aşığı Erbayın törenlerine katılmak için Irak'ın güneyindeki Kerbela şehrine gitmektedir.
Nijerya polisinin dün ülkede Erbayın Hüseyin'i münasebetiyle yas tutanlara karşı saldırısında en az 8 kişi şehit oldu. İRNA'ya göre Nijerya İslami Hareketi dün gece ülkenin güvenlik güçlerinin başkent Abuja'daki Hüseyin'i Erbayın yaslarına ateş açtığını duyurdu. Nijerya İslami Hareketi üyesi Abdullah Muhammed, Erbayın törenine katılanların barışçıl bir etkinlik düzenlediklerini ama polisin kendilerine ateş açtığını bildirdi. Abdullah Muhammed'e göre bu çekimde Hüseyin'i Erbayın münasebetiyle yas tutanlardan en az 8 kişi şehit oldu, onlarcası da yaralandı. 13 Aralık 2015'te Nijerya ordusu ve polisi Kaduna eyaleti Zarya'da bir Hüseyinliğe vahşice saldırmış ve Nijerya İslami Hareketi lideri Şeyh İbrahim Zaksaki'nin 3 çocuğu da dahil olmak üzere yüzlerce kişiyi şehit etmişti. Nijerya güvenlik güçleri o gün Şeyh İbrahim Zaksaki ve eşini de tutuklamıştı.
Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Türkiye'nin yeni S-400 hava savunma sistemleri satın alması halinde Kongre'nin Ankara'ya karşı yeni yaptırımlar için harekete geçeceği tehdidinde bulundu. Menendez, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde Ankara'nın bir set S-400 hava savunma sistemi daha alabileceğindeki açıklamasını değerlendirdi. Menendez yaptığı açıklamada, "Katsa yasasını kaleme alırken oldukça nettik. Rus ordusu ya da istihbarat daireleriyle kayda değer düzeyde iş yapan her kuruluşa yaptırım uygulanması zorunludur" ifadelerini kullandı. Menendez, Türkiye'nin yeni alımları yeni yaptırımlar anlamına gelmelidir diye konuştu. Erdoğan, CBS kanalına verdiği mülakatta Ankara'nın Washington'dan gelen baskıya rağmen bir set Rus S-400 hava savunma sistemi daha satın alabileceğini söylemişti. Türkiye'ye S-400 alımı konusunda sürekli baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, Amerika'nın S-400 bahanesiyle Türkiye'yi F-35 savaş uçağı satmayı reddetmekte hata yaptığına dikkat çekmişti. Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Soçi'de bir araya gelecek. Görüşmede Suriye, Afganistan ve Libya'da dahil olmak üzere bölgesel konular ele alınacak.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre son 24 saatte 356.661 COVID-19 testi yapıldı. 28.892 kişinin testi pozitif çıktı. 239 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 30.336 oldu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, bölgede Ermenistan tarafından herhangi bir askeri provokasyona karşı uyarıda bulundu. Aliyev, Bakü Ermenistan ile gelecekteki bir barış anlaşması üzerinde çalışmaya hazır ancak Erivan'ın kaybettiği toprakları geri alma yönündeki herhangi bir hamlesi güçlü bir tepkiyle karşılanacak dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Frans 24 Haber Ajansı'na verdiği röportajda Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının geçen hafta New York'ta yaptığı toplantının müzakerelerin yeniden başlaması için iyi bir kriter olduğunda sözlerini ekledi. Aliyev, iki ülke arasındaki Dağlı Karabağ sorunun kesin olarak çözüldüğünü ve eski duruma dönmemesi gerektiğini de açıkladı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Aliyev'in Dağlı Karabağ sorunun henüz çözülmediğini söyledi. Aliyev'e göre yıllardır tartışılan Dağlı Karabağ bölgesine bir tür özellik verilmesi konusu artık masada değil. Ermenistan ve Minsk grubu bu yeni gerçeği kabul etmeli.
Irak yargısı Erbil'deki ilişkileri normalleştirme konulu bir konferansa katılan çok sayıda kişinin tutuklanması hükmünü verdi. Cumartesi günü Irak Kürdistan bölgesinin merkezi Erbil'de Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla Irak makamları siyasi ve dini akımlar ile Arap ve İslam ülkelerindeki tepkiye neden olan bir konferans düzenlendi. El Arabi El Cedid gazetesinin internet sitesine göre dün Iraklı kaynaklar yargının Erbil konferansının düzenlenmesindeki rolleri ve konferanstaki varlıkları kanıtlanan diğer 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardığını ve tutuklama kararının yaklaşık 10 kişiye ulaştığını bildirdi.
Yemen Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Suudi Saldırgan Koalisyonu tarafından bir yakıt tankerine el konulduğunu duyurdu. Ammar el-Azrai dün yaptığı açıklamada Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Yemen halkı için 27 bin ton mazot ve fuel oil taşıyan Was Power adlı bir gemiye el koyduğunu duyurdu. Yemen Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü geminin Birleşmiş Milletler tarafından ruhsatlandırıldığını belirterek Suudi Saldırgan Koalisyonu'nun Yemen yakıtı taşıyan gemilere el koyma eyleminin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu söyledi. Suudi Saldırgan Koalisyonu bu zamana kadar Yemen'de yakıt, gıda ve tıbbi malzeme taşıyan gemilere defalarca el koydu. Yemen, Suudi Saldırgan Koalisyonu kuşatması sebebiyle son 6 yıldır ciddi yakıt, gıda ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşıyor.
Uluslararası Af Örgütü salı günü yayınladığı bir raporda Afganistan'da 5 milyon savaş mültecisinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdi. Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada uluslararası toplum insani yardımın Afganistan'a gecikmeden ulaşmasını sağlamalıdır dedi. Birleşmiş Milletler daha önce Afganistan'daki en az 11 milyon insanın önümüzdeki aylarda acil insani yardıma ihtiyacı olacağını belirtmişti. Afganistan şu anda büyüyen bir ekonomik krizle karşı karşıya. Gıda ve yakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde yükseliyor ve likidite keskin bir şekilde düşüyor.
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik olduğu tahmin edilen füze denemesi yaptığını açıkladı. Kyodo Ajansı'nın Japonya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı. Füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışında denize düştüğü bildirildi. Başbakan Suga Yoshihide'nin hükümetin ilgili kurumlarına öngörülemeyen durumlara karşı hazırlık yapmaları talimatı verdiği aktarıldı. Yonhap Ajansı'nın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre de Kuzey Kore tanımlanamayan füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı. Kuzey Kore'nin bu ay İkinci kez balistik füze denediği kaydedildi.
İngiltere'de enerji şirketi British Petroleum ve Tesco Alliance'ın ülkedeki çok az sayıda petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar devam ederken bazı istasyonlarda yakıt kalmadığı görüldü. İngiltere'de günlerdir devam eden ve tüm dünyanın tedirginlikle takip ettiği tedarik krizi ülke çapında şiddetli bir kaos ortamı yarattı. Benzin sırasında insanlar birbirlerine bıçak çekip kavga ederken hırsızların arabaların depolarını delip benzin çaldığı bildirildi. Brexit sonrası ülkedeki nakli aracı sürücülerinin sayısının azalması ve üstüne koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zinciri kırılan İngiltere market alışverişinden akaryakıta ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya. Ülkede marketler ve benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar bugün de devam etti.
Ve son haberimiz Amerika'da Rasmussen araştırma şirketinin yaptığı ankete göre Biden'ın performansından memnuniyetsizlik %58'e yükseldi. Ankete göre Amerikan Başkanı Biden'ın performansından duyulan memnuniyetsizlik %58 ile en yüksek seviyesine ulaşırken popülaritesi yılda %29 oranında düştü. Ankete göre potansiyel Amerikan seçmenlerinin %40'ı Biden'ın göreve başlamasına bu yana 9 ayın en düşük seviyesi olan performansından memnun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Aliyev'in İran karşıtı açıklamaları etrafında. Son günlerde Azerbaycan Cumhuriyeti'nde İlham Aliyev hükümetinin uygunsuz ve istenmeyen bazı hareketleri bölgedeki siyasi çevrelerce İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki sosyal paylaşım siteleri kullanıcılarından olumsuz tepkilerle karşılaştı. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan güçlerine saldırı yıl dönümü olan 27 Eylül 2021 tarihinde yayınladığı mesajda, bundan önce eşine rastlanmayan ve beklenmedik bir harekette bulundu. Aliyev açıklamasında Ermenistan'ın yerine İran'ı dış düşmanı olarak hitap etti. 2003 yılından itibaren babası Haydar Aliyev'in yerine sürekli olarak bu ülkenin cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulunan bu siyasetçi olgunlaşmamış sözler ve açık bir küstahlıkla İran'ın Azeri etnik grupları kışkırttığını söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sözlerinin anlaşıldığı gibi Aliyev bir nevi kendini yükseklerde görme kompleksine kapılmış ve bu bağlamda kendini dünyada Azerice konuşanların lideri olarak tanıtmaya çalışmaktadır. Özellikle de Aliyev'in İran'ın kuzeybatı bölgesinde ordu ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikatı çok amatörce yaptığı açıklamada dünyada Azerice konuşanların itiraza bulunmasına değinerek bu hareketin düşmanca olduğunu ifade etmesi bu konunun kanıtıdır. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı son aylarda ve yıllarda Bakü ve Ankara'nın ortaklaşa düzenledikleri tatbikatlara yönelik Ermenistan yetkililerinin itirazlarına karşı kendi topraklarında istedikleri eylemde bulunma haklarına vurgu yaparken İran'ın kendi topraklarında ve sınır bölgelerinde askeri tatbikat düzenlemesini Bakü'ye karşı hasmane operasyonlar olarak görmesi şaşırtıcıdır. Aslında İlham Aliyev, Nahçıvan'da birkaç ülkeyle ortak askeri tatbikat düzenlerken, hatta Hazar lideri anlaşmasına aykırı olarak bölge dışı bir ülkeyle Hazar denizinde bir deniz tatbikatı düzenlemeye çalışırken ve Siyonistlerin Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran'la ortak sınırlarındaki varlıkları hayret verici şekilde artarken, İran'ın vereceği karşılığın hiç şüphesiz sert, ciddi ve kesin olacağı gerçeğine vakıf olması gerekiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son sözleri, Bakü'deki Siyonist diplomatların ve bazı bölgesel politikacıların aldatmasından kaynaklanıyor. Aslında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı özellikle İran'a düşman olarak hitap etme konusundaki açıklamaları, Tahran yetkililerinin her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti ile yapıcı ilişkiler kurmaya çalıştığı bir ortamda yapılıyor. İran İslam Cumhuriyeti komşu ve Müslüman ülkeler ile ilişkilerini geliştirmeye dayalı dış siyasetin önceliklerine göre defalarca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı ve hükümeti ile ilişkileri geliştirmeye vurgu yapmıştır. Özellikle bir yıldan az bir sürede ortak sınırın sıfır noktasında yaptığı incelemeler sırasında İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti sınırlarını dostluk sınırı olarak tanıtan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şimdi belli bazı düşmanların etkisini kendi söylediklerini değiştirmeye çalışıyor. Tahran ve Bakü ilişkilerinin gelişmesine düşman tarafların Erivan ve İran sınırlarını kapatmak hatta işgal etmeye dayalı bazı siyasetlerin ortaya çıkması dikkate alındığında Aliyev'in Siyonistler ve bazı bölge ülkelerine bağlı diplomatların isteği üzerine böyle bir gündem oluşturduğu ve İran ile gerginliğe giriştiği anlaşılıyor. Hiç şüphesiz İlham Aliyev hükümeti bazı yabancı hükümetlerin boş vaatlerine gönül bağlamıştır. Bakü yetkilileri bölgedeki bazı güçlerin memnuniyetini kazanmakla, Ermenistan'ın bazı topraklarını işgal etmekle İran'ı çıkmazda tutarak güney komşularına bölgesel ve uluslararası sorunlar oluşturabileceklerini sanıyorlar. Halbuki İran 40 seneyi aşkın süredir sultan üzerine karşı ayakta durmuş ve güçlü bir şekilde hayatına devam etmektedir. Bu yüzden uluslararası destekler ve üçüncü ülkelerin yardımıyla topraklarını geri alabilen İlham Aliyev hükümetinin güney komşusuna sorun oluşturabileceği çok uzak bir ihtimaldir.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 5 Filistinli'nin şehadeti Siyonist rejimin Filistin'in birliğinden öfkesi etrafında. Filistin direniş grupları, korsan rejim askerlerinin 5 Filistinli sivili şehit etmesine dayalı açıklamalarında bu cinayetin İsrail'in Filistinlerin direniş stratejiyi seçmelerine tepkisi olduğunu belirttiler. Siyonist işgalci askeri güçleri pazar günü Cenin ve Bergen gibi Batı yakının bazı bölgelerine saldırarak direniş mücadelecileriyle girdikleri çatışmada 5 Filistinli şehit ettiler. Bu cinayet ise mevcut Siyonist kabinenin Filistinlere karşı kaç boyutlu siyaset izlediğini gösteriyor. Korsan rejim başbakanı Naftali Bennett bir yandan iki hükümetli çözüm yoluna inanmadığını ve başbakan olduğu sürece böyle bir çözümün gerçekleşmeyeceğini ilan ederken, diğer yandan Siyonist yerleşke inşaatı ve işgal toprakları genişletme siyasetini gözden geçireceği ve işgal topraklarını genişletme doğrusunda hareket etmeyeceğini belirtiyor. Terör rejimi İsrail Başbakanı aynı zamanda başta Mısır olmak üzere bazı Arap ülkeleriyle bağlantı yoluyla Gazze şeridi kuşatmasını hafifleterek insani yardımların kısıtlı olarak girişine izin vermeye çalışıyor. Aynı zamanda Filistin özel teşkilatıyla bağlantı kurarak uzlaşmacı müzakereleri ihya etmek ve güvenlik işbirliğini başlatmak istiyor ama aynı zamanda da çeşitli bölgelerde Filistinlere yönelik şiddet uygulamasını da gündemine alıyor. Bu bağlamda geçen hafta 2 ve pazar günü de 5 Filistinli şehit edildi. Bu kaç boyutlu siyasetin hedefi Filistinler arasında ihtilaf oluşturmak ve sahte rejime yönelik baskıları hafifletmektir. Filistinli siyasi gruplar arasında ihtilaf oluşturmak bayağı etkili olmuştur. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas gibi bazı Filistin yetkililer korsan rejim yetkilileriyle bir araya gelerek görüştüler. Fakat Filistinli gruplar ve halkı buna kesin şekilde karşı çıkıyor. Filistinlere karşı şiddetin artması ve sivillerin şehit edilmesi de özel teşkilatın uzlaşmacı ve pasif davranış modelinin sonucudur.
Bu arada dikkat çeken bir diğer konu ise katil Siyonist askerlerinin pazar günü işledikleri cinayetin Filistin özel teşkilatın kontrolünde olan Batı yakada işlenmesidir. Buna göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bu cinayete tepki olarak her ne kadar bu operasyon bazı Filistinlerin şehadetine sebep olduysa fakat bir kez daha Batı yakada köz altındaki korun hala aktif olduğunu gösterdi açıklamasında bulundu. Diğer bir konu ise Filistinlerin şehit olmasının sahte rejim İsrail'e karşı direniş stratejisinin devam etmesinden kaynaklanmasıdır. İşgal altındaki Kudüs, Batı Şeria veya Gazze şeridindeki Filistinler, İsrail şiddetinden korkmadıklarını, direnişin sadece Gazze şeridini kapsamadığını, diğer bölgelere de yayıldığını gösterdiler. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi, Siyasi Büro Başkanı Halit Meşal yaptığı açıklamada, Siyonist rejime karşı durmak direnişin tüm Filistinlilerde kök saldığını gösteriyor. İşte bu mesele mevcut zor koşullara rağmen Batı Şeria'da halk direnişinin yoğunlaşmasını gerektiriyor, dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Siyasi Büro üyesi Halit Beteş de yaptığı açıklamada Gazze Şeridi ve Batı yakada Filistin halkının dayanışması ve birleşmesine işaretle ırkçı ve işgalci rejim İsrail hedefinin ise direnişi Batı yakadan ayırmak olduğunu, zira onların planları için bunun en büyük tehlike olduğunu belirtti. Çünkü Filistinlerin gece öfkesi operasyonları Gazze'den Batı yakanın çeşitli bölgelerine yayılmış ve Filistin halkının korsan rejime karşı tutumu daha da birleşmiştir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Mehr 1400 Hicri Kameri 22 Safer 1443 ve Miladi 29 Eylül 2021 Çarşamba. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Mehr 1360'da İran'la mücadeleci din alimlerinden Hüccetül İslam, Seyyid Abdülkerim Haşimi Necat, İran'ın Kutsal Meşid kentinde münafıklar tarafından şehit edildi. Haşimi Necat Hicri Şems'e 1312'de dünyaya gelirken dini ilimlere kendi döneminin ünlü alimleri olan Ayetullah Burucerdi ve rahmetli İmam Hümeyni gibi alimlerden öğrendi. Haşimi Necat din ilimleri öğrenmenin yanı sıra İran halkının despot şah rejimine karşı başlattığı halkçı kıyamda mücadelecilerin ön safında yer alıyordu ve bu yolda defalarca hapse girdi ve işkencelere maruz kaldı. İran'da İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra çeşitli ders sınıfları oluşturup buralarda konuşmalarda bulunarak halkın İslam'ın yüce ülkelerine varmaları konusunda önemli katkıları bulunan Haşimi Necat, güçlü bir yazar ve siyasetçiydi. Haşimi Necat'tan günümüze değin bıraktığı değerli eserlerden bazıları günümüz çağın sorunları, Hazreti Zehra Selamullah Aleyha, Diriniş Mektebi gibi eserlere değinebiliriz. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Mehr 1360'da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komutanlarından birkaçı hava kazası sonucunda şehit düştüler. Huremşehir İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu komutanları Şehit Fellahi, Şehit Fekuri, Şehit Namcu, Şehit Kolahduz ve Şehit Cahanara İran'ın güneybatısındaki Abadan kentini işgalcilerden başarılı bir şekilde muhasara altından kurtarma operasyonundan döndükleri bir sırada şehit düştüler. Bu yüce insanların uçağı Tahran yakınındaki Kehrizek bölgesinde düştü. ...26 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Mehr 1374'te İran'ın İsfahan kentindeki ilmi havzası hocalarından Ayetullah Muhammed Hasan Safi İsfahani vefat etti. Hicri Şems'e 1298'de İsfahan kentinde dünyaya gelen İsfahani, Şeyh Muhammed Ali Kazameyni ve Abdülhadi Şirazi gibi hocalardan dersler aldı. Ayetullah Muhammed Hasan Safi İsfahani 50 yaşındayken İsfahan kentine geri döndü ve sonraları bu kentteki ilmi havzasının başkanlığını yürüttü. Hicri Şems'i 7 Mehr İran'da Şems-i Tebrizi anma günü olarak anılmaktadır. Bu münasebetle başta Şems-i Tebrizi'nin vefat ettiği kent olan İran'ın Hoy kenti olmak üzere İran'ın diğer kentlerindeki bilimsel ve kültürel merkezlerde çeşitli anma merasimleri, oturumlar düzenlenmektedir. Şems-i Tebrizi'nin sözleri çeşitli oturumlarda dile getirilmektedir ki onun müritleri tarafından Şems-i Tebrizi'nin makaleleri olarak derlenip bir araya getirilmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP'li Muharrem Erkek HDP'nin tutum belgesini değerlendirdi.
karar.
Davutoğlu, bu gelişe itirazımız var.
Yeni Asya.
Dostum Biden diye gitti ama tam tersiyle döndü.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Karaalioğlu 27 Eylül tarihli Karar gazetesinde Akşener'in sözleri başka ne anlama gelir başlıklı yazısına yer veriyor. Siyasetin çok hareketli olduğunu düşünüyoruz ama gerçekte öyle değil. Türkiye'nin son derece ciddi sorunları var ve hükümet bu sorunlarla mücadelede başarılı olmamasına rağmen işler yolunda gidiyormuş gibi rahat hareket edebilme imkanına sahip. Çünkü erken seçim talebi anketlerde de boy göstermeye başladı ama meclis aritmediği de muhalefetin baskısı da seçimi öne çekmeye müsait değil diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Erdoğan ve Bahçeli'nin kontrolündeki takvim tıkır tıkır işliyor. İktidar eğer bulursa kendisi için uygun bir zamanda erken seçime gidebilir. Bulamazsa ki bu ihtimal oldukça yüksek, artık bahtına ne çıkarsa zamanında seçime gidecek. Yani durum daha kötüye gitmeden sandığı erkene çekmek iktidar için artık bir seçenek değil. Çünkü oy kayıpları hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimi açısından bu fırsatı vermiyor. Dolayısıyla seçimin zamanında olma ihtimali diğer bütün senaryolardan daha güçlüdür. Tablo böyle olunca iktidarın muhalefete, muhalefetin de iktidara yüklenmesi görülürde bir siyasi faaliyet olsa da gerçekte ülkenin gidişatı adına olağanüstülüğü ifade etmiyor. En nihayet ülkede işler yolunda giderken de bu kadar siyasi çekişme vardı. Şimdi yolunda gitmezken olup biten çok farklı değil. En genel ifadeyle süreç Cumhur İttifakı'nın kontrolünde ve bu kontrolü zorlayacak. Sürece ortak olabilecek güçlü bir siyasi girişim yoktur. Gayet tabii bu durum hala işleri toparlama umudu taşıyan Erdoğan lehine büyük bir avantajdır. Bu siyasetsizlik ortamında İyi Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı değil, Başbakan olmak istiyorum çıkışı keskin bir siyasi hamledir. Ve epeydir rutine bağlanmış olan gidişatı etkileyebilecek bir adımdır. Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan hiç beklemediği bir çıkış olduğu da açıktır. Türkiye'nin birkaç elin parmaklarıyla ancak sayılabilecek kadar çok ve acil problemleri vardır. Bir elin parmaklarıyla yetinelim. Hayat pahalılığı, işsizlik, hukuksuzluk, liyakatsizlik ve dış politikada ertelenemez problemler yaşanıyor. Muhalefet olmanın tabiatı gereği CHP, İYİ Parti ve muhtemel diğer bileşenler seçimi kazandıklarında hızla bu sorunları çözmek zorundalar. Zaten çözebilecekleri kanaati oluşursa seçimi kazanacaklar. Akşener'in açıkladığı plana göre ise bütün bu acil sorunların çözümü anayasa değişikliği yoluyla yeniden parlamenter sisteme dönülünceye kadar bekleyecek. Planı da muhalefetin anayasa değişikliğini hiç olmazsa referanduma taşıyabilmek için mecliste en az 360 sandalye alacağı varsayımına dayanıyor. Bu sayıyla başkanlık sistemine son verilerek yeni bir referandumla güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülecek ve sorunları çözme vaadiyle seçilen Cumhurbaşkanı'nın yetkileri sembolik düzeye indirilecek. O Cumhurbaşkanı görevine sembolik yetkilerle devam ederken bir parti liderini Akşener'e hükümet kurma görevi verecek. Sonra da o hükümet Türkiye'nin sorunları için kolları sıvayacak. Özetin özeti. Millet İttifakı seçimde başkanlık sisteminin bitirilmesini ve parlamenter sisteme dönüşü oylatacak. Her şey yolunda giderse yani Cumhurbaşkanlığı ve mecliste 360'ın üzerinde sandalye kazanılırsa öncelik anayasa değişikliği mesaisinde olacak. Sistem değişikliği için bir tür ön referandum.
Thank you.
Mehmet Kara 27 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde 75 gün sonra meclis açılırken başlıklı yazısına yer veriyor. 17 Temmuz'dan beri tatilde olan meclis Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla yasama yılına başlayacak, açılacak ama 5 Ekim'de fiilen çalışmaya başlayacak. Meclisin yenilenen genel kurul salonu da ilk kez kullanılacak diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Meclisin tatilde olduğu yaklaşık 75 günde muhalefet partileri Anadolu'yu karış karış gezip milletin dertlerini dinleyerek yeni dönemde gündeme getirmek ve çözüm yollarını göstermek için meclisin açılmasını bekliyor. Erdoğan da zaman zaman bazı illere giderek açılışlar yaptı. Ancak Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı mesajlarını sosyal medya üzerinden ya da yazılı olarak vermeyi tercih etti. Hükümet bu zaman zarfında önümüzdeki seçimlere yönelik düzenlemelerin bu yasama yılında yasallaştırılmasını planlıyor. Seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik, yeni anayasa hazırlığı ve sosyal medya düzenlemesi için çalışmalar yaparak meclisin gündemine getirmeye hazırlanıyor. Yeni anayasa konusu ise gündeme getirilebilir ama meclisten çıkması da, referanduma sunulması da Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı yeterli olmadığı için sadece seçim malzemesi olarak kullanılabilir. Seçim yasasına gelince de iki ortak arasında sıkıntıların olduğu kulisleri yansıyor. %7'lik seçim barajında anlaşıldığı söylense de bunun komisyonlarda ya da genel kurulda %5'e düşürülmesi sürpriz olmaz. Dar bölge veya daraltılmış bölge konusunda da Cumhur İttifakı arasında bir ittifak sağlanamadığı da konuşuluyor. Bu dönemde dikkat çeken gelişmeler de oldu. Millet İttifakı bir yandan Anadolu'yu gezerken bir yandan da parlamenter sisteme dönüş için genel başkan yardımcıları düzeyinde toplantılar yapıyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den hukuk veya siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının ikinci toplantılarını yaptıkları ortaya çıktı. Bu toplantılara Gelecek ve Deva partilerinden de yetkililer katılıyor. 6 siyasi partinin temsilcisi Ekim ayı başında da bir araya gelerek çalışmaları sürdürecek. Partilerin ayrı ayrı hazırladığı parlamenter sistem tekliflerinin tek bir metin haline getirilmesi ve nasıl bir yöntem izleneceği toplantılarda ele alındığı anlaşılmıyor. Ekim ayında yapılacak toplantı veya toplantılardan sonra ortak bir açıklama ile kamu ile paylaşılması düşünülür.
Arslan Bulut 27 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde sadece seçim değil, bu bir referandum başlıklı yazısına yer veriyor. İç ve dış politika çalkantılara sebep olan gelişmeler var. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım sözleri, Millet İttifakı'nın planı belli oldu, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak diye yorumlandı ama bu çıkışla parlamenter sisteme dönüş esas alındığına göre genel seçimler referandum niteliği taşıyacak. Millet İttifakı kazanırsa tek adam yönetimiyle birlikte Tayyip Erdoğan dönemi sona erecek diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan ise iç ve dış politikada ve ekonomideki tıkanmaya direnmeye çalışıyor. Askeri kargo uçağı ile iki zırhlı otomobili New York'a taşıtan Erdoğan, Biden yönetimi tarafından neredeyse yok sayıldı. Nitekim Erdoğan da açılışını yaptığı New York'taki yeni Türk evinde gazetecilere "Oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" dedi. Erdoğan televizyonlarda da konuştu ve Biden'a "Hem bize Patriot füzesi vermiyorsunuz hem de Rusya'dan S-400 alamazsınız diyorsunuz. Buna biz karar veririz. Parasını ödediğimiz F-35 uçaklarını da vermiyorsunuz. Suriye'de PYD'yi silahlandırıyorsunuz mesajlarını verdi. Erdoğan 29 Eylül'de nasip olursa Sayın Putin ile Suçi'de yapacağımız ikili görüşme gerçekten önem arz ediyor. Heyetler arası görüşme yok. Sayın Putin ile sadece ikili görüşme yapacağız. Bu tabii sadece İdlib'i içeren bir görüşme olmayacak. Suriye'deki durumu masaya yatıracağız. Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir karara da varacağız. Çünkü bölgede Türkiye ve Rusya önemli iki ülke dedi. Bakalım Amerika ile Rusya arasında sarkaç gibi bir o yana bir bu yana vurma politikasına Putin ne cevap verecek? İç politikada ise Erdoğan faydasız adımlar atıyor. Meclise sunacakları sosyal medya düzenlemesiyle tahribatı gidermeyi umuyor. Erdoğan medyanın %90'ını kontrol altına aldı ama daha fazla takip edilen sosyal medya AKP iktidarını tahrip ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mana aleminin dehası Şems-i Tebrizi.
Değerli dinleyiciler, İslami İran takviminde bugün ünlü arif ve mana aleminin dehası Şems-i Tebrizi gün olarak adlandırılmıştır.
Bu özel gün dolayısıyla Şems-i Tebrizi hakkında kısa bir sohbet hazırladık. Hep birlikte dinleyelim.
Rahman ve Rahim olan yegane Allah'ın adıyla ve siz samimi yol arkadaşlarımızı selam ederek sohbetimize başlıyoruz. Biraz önce de belirtildiği gibi İslami İran takviminde bugün ünlü arif ve mana aleminin dehası Şems-i Tebrizi günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırma dolayısıyla her yıl İran genelinde bilim ve kültür merkezlerinde bazı oturumlar ve anma etkinlikleri düzenlenmektedir.
İranlı seçkin şair ve büyük arif Mevlana'nın gazellerinin büyük bir bölümünü onun adına yazdığı Şems-i Tebrizi'nin hayatı hakkında elde pek bilgi bulunmuyor ve adeta sır perdesiyle örtüldüğü anlaşılıyor. Şems-i Tebrizi Konya'ya geldiğinde yani 642 yılında yaklaşık 60 yaşındaymış. O dönemde Şems-i Tebrizi'ye hayran kalan Mevlana ise henüz 39 yaşındaydı. 60 yaşındaki Şems-i Tebrizi kimdi, ne dedi, ne etti ki seçkin bir fakih, edip ve filozof olan ve 4 muteber medresede ders veren Mevlana'dan isyan eden bir aşık yaptı pek bilinmiyor. Ancak kesin olan şu ki Mevlana Şems-i Tebrizi ile görüştükten sonra sahip olduğu her şeyi kaybetti ve kendisi bu kayıptan mutlu ve sarhoştu.
Mevlana araştırmacılarının itiraf ettiği üzere eğer Şems-i Tebrizi olmasaydı ve Mevlana onunla karşılaşmasaydı belki de Mevlana hiçbir zaman Fars edebiyatı ve irfan alanlarında emsalsiz bir yıldız olmayacaktı. Zira Mevlana divanı kebir ve Mesnevi, Menevi adlı eserlerini Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra kaleme aldı. Yine eğer Mevlana olmasaydı Şems-i Tebrizi'nin adı dünya genelinde duyulmayacak, ebedileşmeyecekti. Peki gerçekten kimdi Şems-i Tebrizi?
Hakikati gören Arif Şemseddin Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi, Kameri 6. yüzyılın sonlarında dünyaya geldi ve 7. yüzyılın ortalarında fani dünyaya gözlerini yumdu. Şems-i Tebriz'in hayatı ve kişiliği hakkında Şems Makaleleri adlı kitap yayınlanmadan önce pek fazla bir şey bilinmiyordu. Şems-i Tebrizi hakkında az da olsa bilgi edinebilecek en eski eserleri Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in Ebtednamesi, Eflakinin Menakıbul Arif'in ve Sepeh Sağlar'ın Risalesini örnek verebiliriz.
Sepeh Sağlar Risalesinde Şems-i Tebrizi hakkında şu ifadeye yer veriyor. Hiç kimse Şems-i Tebrizi hakkında bilgisi yoktu, zira şöhretini hep gizli tutar ve kendisini sır perdesinin ardında saklardı. Gerçi Şems-i Tebrizi Makaleleri adlı eserde Şems-i Tebrizi kendisini ve geçmişini açıklamıyor ama yine de hayatından anlattığı bazı anılarından ve anlatımlarından ve yine çeşitli etkinlikler dolayısıyla bazı insanların hakkında yazdıklarından onu bir nebze olsun tanımak mümkün.
Birçok araştırmacıya göre Şems Makaleleri adlı eser bizi doğrudan bu acayip şahsiyet ve düşünceleri ve yolu yordamı ile tanıştıran bir pencere sayılır. Bu kitapta belirtildiği üzere Şems-i Tebrizi Konya'ya gelmiş ve Sepeh Sağlar Risalesi'nde belirtildiği üzere bir kervansaraya yerleşmiştir. Şems-i Tebrizi'ye neden dergaha gelmiyorsun diye sorulmuş. Şems alaylı bir şekilde şu karşılığı vermiş. Ben kendimi dergaha layık görmüyorum. Bu dergah içindekilerin pişirme ve yeme içme derdi, yani dünyevi hayat derdi olmasın diye kuruldu. Onların devranı bununla sınırlı. Ben onlardan değilim.
Şems-i Tebrizi'ye bu kez şöyle diyorlar. Eğer dergah ehli değilsen herhalde medrese ehlisin. O zaman gel ve medreseyi mesken edin. Şems-i Tebrizi şöyle karşılık veriyor. Medrese ehli olanlar lafızların tutsağıdır. Bu tür tartışma benim işim değildir. Ve eğer lafzın dışına çıkarak kendi dilimle tartışacak olursam bana gülerler ve tekfir ederler. Şems-i Tebrizi bu soruların üzerine şöyle diyor. Bırakın beni, zira ben garibim ve garip olanlar ancak kervansaraylara layıktır.
Şems-i Tebrizi kendini bu alemde garip olarak görüyor ve Rabbim beni yalnız yarattı diyor. İnsanlar ise onun sözünden anlamıyor, kimse onun dilini idrak edemiyor ve bu yüzden şöyle diyor. Allah'ın kulları vardır, kimse onların gamına takatı olmaz ve kimse onların mutluluğuna takatı olmaz. Onların doldurduğu ve her seferinde içtikleri kadeh var ya, onu kim içerse içsin artık kendine gelemez.
Gerçi Şems-i Tebrizi tüm insanları seviyor ama yine de başkalarıyla uzlaşmaktan kaçınıyor ve şöyle diyor. Benim bu alemde bu avamla işim olmaz, ben onlar için gelmedim. Bu duygu o kadar güçlüdür ki Şems ta çocukluk çağından itibaren garip ve yabancı olduğunu düşünüyor. Bazen bu yabancılık ve gariplik duygusu onu şaşırtacak kadar güçleniyor ve kendi kendine şöyle diyor. Sakın ebeveynim beni çocukluk çağında bir dağın başında bırakmış olmasın ve ben vahşi hayvanlar ve büyük canavarlarla büyümüş olmayayım.
Şems Makaleleri adlı eserde ayrıca Şems-i Tebrizi'nin ebeveyni ile de tanışıyoruz. Şems-i Tebrizi bu eserde anne ve babasından narin kalpli ve şefkatli insanlar şeklinde söz ediyor. Şems'e göre ebeveyni onu şımartarak yetiştirmişti. Beni bu şekilde şımartarak yetiştirme kusuru anne ve babamdan kaynaklanıyordu. Şems-i Tebrizi eserin bir başka yerinde babasına karşı büyük evlatlık duygusuna karşın şöyle diyor. İyi bir adamdı ancak aşık değildi. İyi adam olmak başka, aşık olmak başka. Babam benden bir haberdi. Ben kendi diyarımda gariptim. Babam bana yabancı. Yüreğim ondan ürküyordu. Lütufla konuşurken beni dövdüğünü ve evden attığını zannettim.
Şems-i Tebrizi, Şems Makaleleri adlı eserde ayrıca bizi çocukluk çağına da götürüyor ve o dönemde hayatından anlattığı kısa cümlelerden çocukluk çağda yaşıtlarından farklı olduğu ve onlar gibi büyüyerek yetişmediği anlaşılıyor. Şems-i Tebrizi, ağır riyazetlere katlanan ve içinde ilahi aşk ateşi alevlenen ve onu yemekten içmekten ve uyumaktan alıkoyan bambaşka biri olarak görüyoruz. Babası günümüz tabiriyle onu ne anlayabiliyor ne de aklı başında biri olarak görüyor ne de oğlunun deli olduğunu düşünüyor.
Şems-i Tebrizi babasını onun yolunda engel olmama konusunda ikna etmeye çalışıyor ve ona altına ördek yumurtası konan ve civciv çıkmasını bekleyen bir tavuğun hikayesini anlatıyor. Tavuk kuluçkaya yatıyor ve yumurtalar bir bir kırılarak civcivler içinden çıkıyor. Civcivler biraz büyüyünce deniz kenarına gidiyor ve suyu görünce hemen denize atlıyorlar. Ancak anaları evcil bir tavuk olduğundan suya giremiyor ve sadece suyun kenarında yürüyor. Şems-i Tebrizi hikayenin sonunda babasına dönüp şöyle diyor. Ey babam, şimdi ben yerim olan denize ulaştım. Benim vatanım ve halim budur. Eğer sen de benden isen benimle birlikte denize atla. Yoksa evcil tavukların yanına git.
Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in devşirdiği tahmin edilen Şems-i Tebrizi'nin sözleri Şems Makaleleri adıyla adlandırılmıştır. Bu eserin bir kopyası Şems-i Tebrizi hayattayken yazılan bir metnin üzerinden yazıldığı ve bir dönem Mevlana'nın elinde bulunduğu ve eseri Şems-i Tebrizi'nin esrarı olarak adlandırdığı ifade ediliyor. Araştırmacılar bu adlandırmanın sebebi Mevlana'nın Şems'in sözlerine verdiği ve bu sözleri esrar olarak nitelemesinden kaynaklandığını belirtiyor. Nitekim Şems-i Tebrizi'nin kendisi de birçok kez kemal değil esrar söylediğini vurguluyor. Eserde bu bağlamda şöyle deniliyor. Kibirli biri bana gelip ona bir sır söylememi istedi. Ona sana sır söyleyemem, ben onu onda görmediğim ve sadece kendimi gördüğüm birine sır söyleyebilirim. Ben sende beni göremiyorum, başkasını görüyorum.
Yine ilginçtir ki Şems-i Tebrizi'nin sözleri Mevlana müritleri arasında makaleler adı ile bilinmez ve bunun yerine Şems-i Tebrizi hırkası olarak bilinir. Bu tabir de Şems'in sözlerinden alıntıdır. Eskiden tasavvuf şeyhleri müritlerine riyazet çektirip zikir telkin eder ve sonunda onlara hırka giydirirdi. Ki bu da müridin şeyhine mensup olduğunun işaretiydi. Ariflere göre hırka şeyh ile mürit arasında bir bağ ve müridin şeyh karşısında teslimiyet ve bağlılık işaretiydi.
Şems-i Tebrizi ise bu tür merasimleri düzenlemekten kaçınır ve hatta kendisini bu merhalenin çok üstünde görüyor ve şöyle diyordu. Ben müridi değil, asıl şeyhi sorgularım. Hem de herhangi bir şeyhi değil, en mükemmel şeyhi. Şems-i Tebrizi gençliğinde çağının ünlü şeyhlerinden biri olan ve tasavvufta yaygın olan merasimleri umursamayan Şeyh Ebu Bekir Selebaf Tebrizi'nin müridiydi. Hatta Şems bu bağlamda hırka vermek Şeyh Ebu Bekir'in adeti olmadığını söylüyor. Günlerden bir gün Şems-i Tebrizi'ye hırkasının belgesini açıklamasını istemiştir. Şems alaylı bir ifadeyle şöyle karşılık vermiş. Bize Resulullah rüyamızda hırka verdi. İki gün sonra yırtılan ve yıpranan ve yakılan hırka değil. Sohbet hırkası öyle bir sohbet ki akıllara sığmaz. Öyle bir sohbet ki dünü, bugünü ve yarını yoktur. Aşkın dün, bugün ve yarınla ne işi olabilir?
Şems-i Tebrizi'nin sohbet hırkası tabiri aslında onun meraklılarına sözü ve yoluyla ilgili bir tabirdir. O benden hırka istedi ve Mevlana benim kuralım hırka değil, benim hırkam sohbettir. Ve sen benden ne öğrenirsen benim hırkam odur. Zamanı gelince ben senin hırkanı ve sen de benim hırkamı giyersin.
Şems-i Tebrizi, irfan ehli olanların tabiriyle bu alanda büyük bir insan ve söz sahibi bir şahsiyetti. Ama maalesef onca ince bakışı ve güçlü sözüne rağmen herhangi bir kitap yazmadı. Kim bilir eğer yazmış olsaydı Fars edebiyatının en muhteşem nesir şaheseri olurdu. Mevlana da gazellerinde çok kez Şems-i Tebrizi'nin güçlü kelamı ve hoş sözlerinden söz etmiş ve hatta bazen onun güçlü sözü karşısında kendisinin güzel gazellerini yetersiz bulmuştur. Şems-i Tebrizi de güçlü kelamının bilinceindeydi. Şems bu bağlamda Şems makalelerinde şöyle diyor. Kim benim sohbetime yol bulduysa bunun işareti başkalarının sohbeti ona soğuk ve acı gelmesidir. Öylesine soğuk ki onlarla sohbet bile edemez.
Şems-i Tebrizi Mevlana'dan naklen şöyle diyor. Senle tanıştıktan sonra bu kitaplar gözümde çok zevksiz gelmeye başladı. Şems-i Tebrizi yaşadığı çağın insanları onun sözlerini anlamadıkları için onları mazur görüyor ve hamasetvari bir dille şöyle diyor. Bu insanlar benim sözümü anlamamakta haklıdır. Sözlerimin tümü azametle duruyor, hepsi dava ediyor. Duydukları söz talep ve hacet yüzünden değil. Nitekim Şems-i Tebrizi'nin düşmanları ve muhalifleri bile onun güçlü beyanını ve kalemini takdir ediyor. Şems-i Tebrizi'yi saygı ile anıyoruz.
Değerli dostlar, ünlü arif ve mana aleminin dehası Şems-i Tebrizi günü dolayısıyla hazırladığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Dünyaya Yönelik Biyolojik Tehditler isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Amerika'nın dünyadaki biyolojik laboratuvarlarına ve faaliyetlerine göz atacağız.
Biyolojik krizler uzun zamandır insan sağlığı için ciddi bir tehdittir ve hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve halklar için her zaman büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Bu arada bazı ülkeler, hegemonik ve emperyalist yaklaşımları nedeniyle Amerika'nın liderliğinde rakip ve düşmanları kontrol altına almak, sınırlandırmak ve korkutmak sonuçta onları ortadan kaldırmak için her yolu denemektedirler. Bu dizi sohbetimizde Amerika'nın dünyadaki biyolojik tehditlerini incelemeye çalışıyoruz. İlk bölümde biyolojik olarak yıkıcı silahların üretimi ve kullanımında Amerika'nın geçmişini ele aldık. Şimdi de sohbetimizin ikinci bölümünde Amerika'nın sınırları dışındaki biyolojik faaliyetlerini ele alacağız.
Dünyanın farklı noktalarında Amerika kontrolünde bulunan biyolojik laboratuvarların yakınlarında manipüle edilmiş biyolojik hastalıkların yayılması ve yaygınlaşması bu ülkenin yıkıcı ve zarar verici bir program çerçevesinde çalıştığını ve biyolojik rekabeti yaygınlaştırmak ve kızıştırmak istediğini göstermektedir. Gelecek savaşlar için de zemin hazırlaması beklenen biyolojik rekabet, küresel toplum hayatını ciddi bir tehditle karşı karşıya koyan büyük bir tehlike kaynağıdır.
Amerika hükümeti ülke içinde onlarca büyük laboratuvara sahip olmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sınırları dışında biyolojik silahlar geliştirme laboratuvarlarının kurulmasına da büyük ilgi göstermiştir. Biyolojik ajanların kullanımının önemi ve de Amerika'nın bu alandaki geniş çaplı planı kimi tahminlere göre dünyada bu laboratuvarların sayısını 200'ü aşmıştır. Washington gerçekte geçmişte farklı örneklerinde görüldüğü gibi biyolojik felaketlerin yaşanmasını önlemek için gizli olarak bu laboratuvarları Amerika sınırları dışına taşımıştır.
Virüs üretimi gücü olan ve en üst düzey güvenlik protokollerine sahip Amerikan askeri biyolojik laboratuvarları 4. derece laboratuvarlardır. Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patrushev'in belirttiğine göre Pentagon dünya genelinde biyolojik laboratuvarlar yapmaktadır. Bu laboratuvarlar biyolojik silahların yapımı için inşa edilmektedir. Bu durum ise derin endişelere yol açmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Sivil Savunma Örgütü Başkanı Gulam Reza Celali, Mart 2020'de İran, Rusya ve Çin çevresinde 25'i yakın 4. derece Amerikan laboratuvarının biyolojik çalışmalarını yaptığını ve bu faaliyetlerinde uluslararası kurum ve kuruluşların denetimi dışı yapıldığını belirtti. Bu laboratuvarların manipüle edilmiş virüsleri üretebildiği ve bu virüsleri biyolojik silaha çevirebildiği de belirtilmiştir.
Bu çerçevede 2020 yılında kimi İranlı enfeksiyon, akciğer, astım ve alerji uzmanları ve kıdemli uzmanlar bölge ülkelerinin liderlerine hitaben yazdıkları mektupta koronavirüsün yayılmasının Amerika'nın biyolojik saldırısına dayalı olduğu varsayımını göz önünde bulundurarak bölge ülkelerinden sınırları içerisinde bulunan Amerikan biyolojik laboratuvarlarını yok etmelerini istediler.
Avrupa ve Afrika dahil olmak üzere Amerika biyolojik laboratuvarlarını Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Kazakistan'a da odaklanmış ve laboratuvarlarını oraya kurdurmuştur. Yapılan araştırmalara göre Ukrayna topraklarında 15'i aşkın gizli Amerikan biyolojik laboratuvarları bulunmaktadır. Ukrayna muhalefet lideri Viktor Medvedchuk bu merkezlere Amerika ordusu biyolojik laboratuvarları olduğunu belirtti. Bu merkezlerin kuruluşundan beri tehlikeli hastalıkların daha yaygınlaştığını vurgulamıştır.
Ukraynalı siyasetçi, Ukrayna milletvekillerinden ikisiyle beraber bu merkezlerin faaliyetlerini Ukrayna halkı için tehlike yarattığını bildirmişlerdir. Bu merkezlerin en önemlilerinden biri de STCU isimli merkezdir. Ukrayna'da bilim ve teknoloji merkezi olarak tanınan bu merkez, nükleer, biyolojik ve kimyasal teknolojiler alanında faaliyet göstermektedir.
Bu merkezin kurulma bütçesi Amerika ve Kanada tarafından karşılanmıştır. Bu merkezin kurulmasından sonra Ukrayna'da enfeksiyon hastalıkları daha da yaygınlaşmıştır. Eleştirmenler Amerika'nın Ukrayna topraklarındaki biyolojik tesislerinin gizli ve şeffaf olmayan faaliyetlerinden virüsleri ve bakterileri yaymak hedefiyle yapıldığına dair sağlam kanıtların olduğunu savunuyorlar.
Ukrayna'daki muhalefet, Kiev hükümetinin Amerika'nın Ukrayna topraklarındaki gizli ve üstü kapalı faaliyetleriyle ilgili doğru dürüst raporlar sunmadıklarını ileri sürüyorlar. Amerika'nın Ukrayna'daki biyolojik merkezlerinin faaliyetlerinin etkisi altında 2009 yılında bir virüs hemorajik zatürreye neden oldu ve 450 Ukraynalı'yı öldürdü. 2016 yılında yaklaşık 20 asker grip gibi bilinmeyen bir virüsten dolayı öldü. Ukrayna'da Amerika'nın gizli laboratuvar faaliyetlerinden biri olan güneydeki Mykolaiv eyaletinde domuz gribi ve hepatit gibi virüslerin patlak vermesi, Amerikan biyolojik programının Ukrayna topraklarındaki yıkıcı boyutları hakkında ciddi soruları gündeme getirdi.
Ukrayna sitesinin bildirdiğine göre Amerika, Ukrayna'da tehlikeli virüsleri depolayan 8 laboratuvar kurdu. Bu siteye göre Pentagon'un bir yan kuruluşu olan Amerikan Savunma Tehditlerini Azaltma Ajansı, virüsleri depolamak ve üzerinde çalışmak için 2005-2014 yılları arasında Kiev laboratuvarlarını inşa etti ve onları da modernize etti. Biyolojik silahlarda kullanılanlar gibi tehlikeli patojenler bu laboratuvarlarda kullanılmaya başlandı.
Kazakistan, Amerika biyolojik laboratuvar için başka bir ev sahibi ülke sayılır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce Kazakistan, Sovyet biyolojik silahlarını üretimi, depolanması ve geliştirmesi için en ciddi merkezlerden biriydi. Sovyetler Birliği'nin 1980'de durmuş gibi görünen biyolojik silah programı, Dr. Ali Bekov gibi bilim adamlarına göre devam etti. 1989'a kadar şarbon gibi çeşitli biyolojik virüslerin üretilmesi alanında faaliyet yaptı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra biyolojik savaş adına bu merkezleri yönetmeye ve bilgilerine erişmeye çalışan Amerika olmuştur.
Almaty laboratuvarları yeniden yapılandırma projesi 102 milyon dolardan fazlaya mal oldu. Bu proje Pentagon liderliğindeki biyolojik tehditleri azaltma ajansı tarafından finanse edildi. Laboratuvar hükümet muhaliflerinin gözünde Kazak vatandaşları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kazakistan'ın depreme elverişli bölgesinde böyle bir laboratuvarın işletilmesi ve Almaty'nin eteklerinde bir yerleşim bölgesine yakınlığının yanı sıra güvenlik riskleri ve terörist grupların bu tehlikeli maddeleri elde etme olasılığı halkı endişelendiriyor.
Amerika Birleşik Devletleri Almaty laboratuvarındaki planlarını biyolojik tehlikeleri azaltmak olarak tanımlıyor. Ancak Ruslar laboratuvarın Amerika Birleşik Devletleri için biyolojik silahları araştırmak ve depolamak için tasarlandığına ve kapalı, denetimsiz bir merkez olduğuna inanıyor ve bu merkezlerde kötü virüslerin üretildiğini belirtiyor.
Rusya'nın Sağlık Müfettişliği Başkanı Moskova'nın Amerika'nın bu girişimini Rusya'nın komşu ülkelerinde güçlü bir saldırı potansiyeli olarak gördüğünü resmen belirtti. Amerika, bu projenin Maryland, Fort Detrich'teki Amerikan askeri üs laboratuvarları ile herhangi bir ilgisini reddetmesine rağmen laboratuvar Amerika Savunma Bakanlığı tarafından finanse edildi şüphe uyandırmaktadır.
Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na göre 2020'nin ilk 6 ayında yaklaşık 98 bin kişi pnömoni benzeri virüse yakalandı ve bir ay içinde 600'den fazla kişi öldü. Kazakistan neredeyse karayla çevrili bir ülke olduğundan böyle bir hastalığın patlak vermesi Kazakistan'daki Amerikan biyolojik laboratuvarına dikkat çekti. Bu bağlamda Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri virüsün Kazakistan'da yayılmasının ana suçlusu olarak Amerika gösterdi.
Amerika'nın 2. Dünya Savaşı sırasında nükleer silah kullanma konusundaki korkunç geçmişi Ukrayna ve Kazakistan'da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki Amerikan askeri laboratuvarlarına yönelik biyolojik tehditlerle ilgili endişeleri artırıyor. Çünkü bu laboratuvarların faaliyetleri uluslararası kurum ve sözleşmelerin denetimi dışındadır. Ve Amerika, uluslararası insan hakları hukuku kurallarına uymadığını da açıkça defalarca göstermiştir.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın dünyaya yönelik biyolojik tehditleri isimli sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri düşmanlara karşı tam hazır ve teyakkuzdadır dedi. İran ve Bulgaristan Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. İran'ın başkentinin dünyanın yedilikçi şehirleri arasındaki konumu iki basamak yükseldi. Tahterevançı Güvenlik Konseyi, İsrail'e Suriye'ye yönelik saldırganlığı sona erdirmeye zorlamalı açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi dün yaptığı açıklamada Suriye Anayasa Komitesi'nin 6. oturumunun 18 Ekim'de Cenevre'de yapılacağını duyurdu. Erbain törenine 16 milyondan fazla kişi katıldı. Nijerya polisinin dün ülkede Hüseyin'i Erbain münasebetiyle yas tutanlara karşı saldırısında en az 8 kişi şehit oldu. Türkiye'de koronavirüs tablosunda
239 can kaybı, 28.892 yeni vaka görüldü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.